Ayrım 14.
Ön bilinçteki düşünce bilinçte yeniden ortaya çıkmak için bilinç dışı özümlemeye tabi olacaktır. Böylece şaka, saldırgan, düşmanca ve cinsel içerikli eğilimlerle sansürün yasakları ve toplumsal kurallar arasında bir anlaşma, bir ara yol olarak ortaya çıkar. Öte yandan bir diğer önemli nokta, gülmecede daima üç kişi olmasıdır. Bunlardan birincisi anlatıcıdır. İkincisi şakanın yöneldiği saldırılan kişidir. Üçüncü de dinleyicidir. Tüm anlamlı toplumsal ilişkilerde olduğu gibi gülmecede üç kişilik bir ilişkidir. Ayıp sözler ve gülmece. Yeniden ayıp sözlere dönersek, Freud ve Stoller'in açıklamalarından yola çıkarak ayıp sözlerin cinsel ve saldırgan içeriklerinin anlamı üzerinde yorumlar yapabiliriz. Çocukların 3-4 yaşlarındayken kullandıkları ayıp sözler genellikle dışkılama ile ilgilidirler. 8-9 yaşlarında cinsel içerikli kelimeler ortaya çıkar. Ancak ayıp söz repertuarının asıl genişlemesi elbette ergenlikte olur. Ayıp sözler kabalık ve bayağılık arasında gidip gelirken tabu olana, yani yasağa gönderme yaparlar. Ancak öte yandan kuralların ihlali anlamında özgürlük de sunarlar bireye. Ayıp kelimeler paradoksaldir. Toplumsal yaratıcılığın alanı olarak geçicidirler. Ama insan ruhsallığının temel oluşturduğu yasaklara gönderme yaptıklarından kalıcıdırlar. Bu nedenle ayıp sözler hiçbir zaman ve hiçbir dilden kovulamayacak olan dil marjinalleridirler. Ayıp sözler gülmece gibi kuşaktan kuşağa sonsuz bir yolculuğu sürdürürler. Rus asıllı Fransız filozofu Vladimir Jankélévitch, İşte bu noktada gülmece ile alay arasındaki farkın altını çizer. Gülmecede daima öteye, sonsuza gönderme varken alayın temel bir bağlantı noktası, gerçeklikle zorunlu bağlantısı vardır. Gülmecenin ikircikliği alayın bütüncül açıklığının tersidir. Jankélévitch'e göre gülmece yolculuk eden bilinçtir. Jankélévitch, Homeros'un kahramanı Ulysses'i hatırlatır. Odysseus söylencesine göre Ulysses tam İthaka'ya ulaştığında fırtınaya tutulur ve kendini adadan uzaklaşmış bulur. Ulysses sevgilisine kavuşmakta pek de acele etmeyen utangaç aşık gibidir sanki. Aslında bu bir gülmecedir. Çünkü gülmece hiçbir zaman hiçbir yere varamaz. Daima daha öteye gider. Ancak nereye gideceğini bilemeyen ve sürekli ötelere giden bir aşk gibidir. Eflatun'un tarif ettiği gezgin aşığa ya da bizim gezgin ozanlarımıza, aşıklarımıza benzer. Türkçe sözcüklerde aşık kelimesinin iki tanımı vardır. Aşık bir yandan Arapça ışk kelimesinden kökenini alır ve birine karşı aşırı sevgi duyan, bağlanan, sevgili demektir. Öte yandan köy köy dolaşan halk ozanı anlamına da gelir ki bu kullanımın Türkçe kökeni aşmak, gitmek kelimesinden geldiği düşünülebilir. Ancak dil bilimsel kökeni ne olursa olsun halk ozanı, yani aşığın da yollara düşmesinin nedeni genellikle bir karşılıksız sevgi, aşk hikayesidir. Aşık Veysel'e ithaf edilen şu hikaye bunu çok hoş bir şekilde gösterir. Nasıl aşık olunur sorusuna Veysel şöyle yanıt verir. Bir kız beğenirsin, babasından istersin. Verirse evlenirsin, vermezse aşık olursun. Burada elbette imkansız aşka gönderme vardır. Ancak her halükarda yollara düşülür. Günümüzün bu farklı filozofu Jankélévitch, her şeyin kaçıştığı ve değiştiği bir dünyada yaşadığımızı ve sonsuzluk içerisinde birçok şeyle ancak bir kez karşılaşabileceğimizi ve sonra onu sonsuz dek yitirdiğimizi belirtir. İşte bu noktada gülmece insanın geri dönüşsüzlüğe alışabilmesinin bir yolu, yaşamı daha akıcı ve hafif kılmasının bir çaresidir der. Modern toplum her şeyi belirleyenin zaman olduğu ilk uygarlıktır. Her şey zamanla ölçülmekte, insan için bile yaşam umudundan bir süre olarak söz edilmektedir. Böylece uzam bile zamanlaşmıştır. Sosyal psikolog Moskovitski coğrafyanın artık yok olduğundan söz eder. Uzaklıklar teknoloji sayesinde anlamını yitirmiştir. Toplumsal zamanla bireysel zaman farkı ortaya çıkmıştır. Çünkü toplumsal zaman üretim zamanı haline gelmiş, öte yandan bireysel zaman yalnızca tüketim zamanı olmuştur. Moskovitski yalnızlaşma olarak adlandırdığı bu olgunun bu iki zaman arasındaki uçurumun açılmasından olduğunu düşünür. Burada gülmece zamandan kaçabilendir. Gülmece her zaman yolcudur. Hiçbir zaman ülkesine geri dönmeyecek olandır. Gülmece sonsuza kadar yolda olacaktır. Mizah, kültür ve psikanaliz. Tevfika Tuna Boylu İkiz. Sizlere bu panelde mizah, cinsellik ve psikanaliz üçgeninin birbirleriyle olan etkileşimi üzerinde konuşmak istiyorum. Mizah genelde ilgimizi çeken tüm konulardan, özellikle de cinsellik, güç ve kanundan bahseder. Sosyal bilimlerin pek çok dalı mizah ile ilgilenip ona kendi tarzında yorum getirmektedir. Psikanalizin mizah ile olan ilişkisi ise Freud'un bu disiplini kurduğu dönemden itibaren var olmuştur. Buna karşılık günümüzde bu ikilinin ilişkisinin fazla geliştirilemediğini, mizahın fakir bırakılıp daha az değer bulduğunu görmekteyiz. Bunun nedeni bilinç dışının daha ciddi ve asil göstergeleri olan semptomlara, rüyalara, eksik eylem ve mitlere daha çok değer vermek midir? Fakirce kavramlaştırılan mizah aslında Freud'un şakalar ve bilinç dışı ile ilişkileri eseri ile terapötik ve katartik boyutunu bulmaktadır. Gülme de cinsellik gibi utanç duyulan bir tatmin midir, yoksa mizaha eğilen psikanalistler garip görünmekten mi korkmuşlardır? Mizahı betimlerken onun insani ve kültürel yanını, rüyaya benzer bir ayna işlevi gördüğünü, egonun başka türlü rahatlayamadığı bilinç dışı meşguliyetleri, yas, çatışma, cinsler arası ilişkiler çözdüğünü bilmekteyiz. Neden mizah? Tüm devirlere damgasını vuran bir söz ve dil oyunu olup durağan düşüncelere özgürlük getirir. Düşüncenin dolaşımını sağlar. Psikanalizin en önemli malzemesi olan bilinç dışı ile aynı süreçlere sahip olan mizah, nevrozların kökenine ait çalışmanın açıklandığı cinsellik üzerine 3 deneme ile eş zamanlı yayınlanan şakalar ve bilinç dışı ile ilişkilerinin temel malzemesini oluşturur. Hastalıklarla ilgili bir teoriden çok kaynağını kültürden alan konulara da cevap arayan psikanalizin kurucusu Freud, Hayatım ve Psikanaliz'de neden böyle bir kitap yazdığına dair şöyle bir bilgi vermektedir. Şakalarla ilgili kitabım, Rüyaların Bilimi kitabımın dallara ayrılmasıdır. Bu konu ile ilgilenen tek arkadaşım bana rüya yorumlarımın sıklıkla espri oyunları hissini verdiğini işaret etti. Bilinç dışı ile aynı süreçlere sahip olan mizahın içeriğini Zafran L'Humour Créatif et de Psychothérapie adlı makalesinde şöyle açıklar. Mizah kelime oyunları üzerine kurulmuştur ve aynı rüyalar gibi birincil süreçlerin içerdiği yoğunlaştırma, yer değiştirme ile ikincil süreçlere ait mantık, aklileştirme, düşünmenin ışığı altında çalışmaktadır. Freud'un eserinde ise temel olarak mizahın tekniklerini, amacı ve işlevselliğini araştırıp dinleyen, kişi ile anlatan kişi arasındaki ilişkiyi analitik yönden irdelediğini görmekteyiz. Mizah ciddiye alınmalıdır. Çünkü çocuk cinselliği, güç ve kanun ilişkisi gibi psikanalizin temel taşlarından bahseder. Cinsellik ve mizahın ilişkisi rüyalar ile şakalar arasındaki bağ gibidir. Açıkça söyleyemediğimiz her şeyin dolaylı yollarla ifadesinde mizahın ve rüyaların benzerliği vardır. Mesela acı çeken bir kişi acıdan kurtulmak istemesinin ötesinde aslında sevilmeyi arzular ve bunu en iyi mizahla ifade edebilir. Aksi takdirde son derece vahşi bir betimleme olabilir. Freud'un mizah ile ilgili eserinde şakaların tekniğini 3 büyük kısma ayırmaktadır. 1. Aynı malzemeyi kullanma. 2. İkili anlam. 3. Yoğunlaştırma. Metafor içerdiği için yoğunlaştırma çok sık kullanılan mizah tekniği olmasına rağmen Türk mizahında, özellikle de daha sonra bahsedeceğim Nasrettin Hoca fıkralarında bu tekniğin fazla kullanılmadığını görmekteyiz. Diğer iki bölüme ait şu fıkraları örnek verebiliriz. 1. Aynı malzemeyi kullanma. Hoca görücü usulü ile evlenir ve karısının zivaf gecesi çok çirkin olduğunu fark eder. Öylesine şaşırır ki karısı, benim çirkinliğime tahammül etmelisin der. Hoca bu duruma dayanamayacağını söylediğinde ise karısı şu cevabı verir. Uzun süredir böyle bir burunla yaşadığınıza göre tahammül gücünüz olmalı. Burada tahammül kelimesi aynı anlamda ama farklı yerlerde kullanılmıştır. 2. İkili anlam. Freud'un mantık hatası grubunu teşkil edenler sayılabilecek bir fıkrada Nasrettin Hoca'nın şapka almak için girdiği dükkandan fikrini değiştirip elbise satın alarak çıkmasıdır. Hoca ödeme yapmayınca satıcı para ister. Şapkayı almadım ki diye yanıtlayan hocaya satıcı ama elbiseyi ödemediniz der. Hoca şu cevabı verir. Satın almadığım bir nesnenin parasını neden ödeyeceğim? Burada her iki de var olmayan iki davranış arasındaki ilişkiyi görmekteyiz. Freud ayrıca iki tür şakadan bahseder. Kasıtlı ve saf şakalar. Saf şakalara daha çok önem verir çünkü etkisi basit bir tebessümdür. Kasıtlı olan şakalar ise insanları gülmekten kırıp geçirse de düşmanca ve ikiyüzlüdür. İtki doyumuna yönelik olup üç kişiye ihtiyaç vardır. Şakayı yapan, saldırıya hedef olan ve zevki üreten. Şakaların hedefi bunları elde etmektir. Hoca para kazanmak ister, aklına parlak bir fikir gelir. Biraz keçi dışkısı, ezilmiş şeker ve unu bir araya getirir, satmak için pazara gider. Zeka geliştirici hap olarak elindekileri satmaya başlar. Bilim ve bilgi en aptalları bile değiştiremez. Ama bu ilaçlar zekayı canlandırmaktadır. O anda yüzünden fazlaca zeki olmadığı anlaşılan bir köylü yaklaşır ve hoca ona ''Oğlum gel, bunu dene, çok yararlanacaksın.'' der. Köylü alır ama tereddüt eder. Sonucu garanti ediyorum, al hayatın değişsin diyen hocaya inanan genç ilacı alır. Ağzına atar, yüzü buruşur ve ama bu dışkı der. Hoca gülerek gördün mü bak etkisi görünmeye başladı der. Kasıtlı esprilere örnek olarak Timur Lenk fıkralarını verebiliriz. Kasıtlı fıkralarda tatmin arayan bir zevk vardır. Ketlenmeyi eleyip zevki rahat bırakan bu espriler bastırma gibi önemli duruma maruz kalan zevki serbestleştirirler. Şakalar çok zengindir. Çünkü insanlar her zaman zevklerinin peşinde koşarlar. Durumlar değişse de şakalar güncelliğini korur. Psişik süreçlerden zevk almanın en güzel yoludur. Hiç kimse kendi başına yaptığı şakadan zevk almaz. Zevk için öteki gereklidir. Şaka eğer ötekinin gülmesine neden olursa başarılıdır. Psişik faaliyetlerin en sosyali olan şakalar rüyalar ile ayrı konumdadır. Rüyalar kılık değiştirmiş arzular olup arzu edilmeyeni de içerirken şakalar zevki ele geçirmeye çalışır. Tüm psişik faaliyetlerimiz bunların üzerinde odaklaşmaktadır. Freud'un şakalarla ilgili kitabındaki en önemli noktalardan biri komik olanla şakanın ayrılmasıdır. Komiğin çeşitleri naif, parodi, karikatür ve maskaralıktır. Nasrettin Hoca'nın fıkraları naif olana en iyi örnektir. Diğer olaylara ve insanlara dayanan naif de kişinin art niyeti yoktur ve bunun içinde gayrette bulunmamaktadır. Anlamsız kelimeler kullanarak komik hareketlerle bir bebek gibi davranan Karagöz fıkraları buna en iyi örnektir. Her seferinde hacivata vurması gibi Nasrettin Hoca'nın da eşeğiyle olan fıkralarını bu türe örnek olarak verebiliriz. Eşeğin üstüne binen hoca, yükleri eşeğin yerine kendi üstüne koyar. Sebebini soran arkadaşına ise, böylelikle eşeğime ağırlık olmaz der. Komik çocuksudur. Doğuran, kazan hikayesi bunu bize açıkça verir. Şakalar neden bahseder dersek, söz ve dilin rolünü unutmamalıyız. Her hikaye insanın kaderini anlatır. İnsan hep zeka, başarı, aşk, güzel kadınlar talep eder. Elde ettiği ise sadece başarısızlığa uğrayan, eksik, düşkün, yoksun nesnedir. Obje kaybedilir. Geriye ise sadece çirkinlik kalır. Böylesine bir yerde şakalar özgürlük ve düşünce hareketliliği getirir. Cinselliğe geldiğimizde ise bunu Nasrettin Hoca'nın fıkralarında da bulmaktayız. Tüm basit sözlerin ikinci anlamı olduğu bu hikayelerde arzunun kendisini bulmaktayız. Her toplum kendi özgün değerlerine gülerek farkına varır ve kendini tedavi eder. Farklı isimler altında Akdeniz Havzası'nda karşımıza çıkan hoca çeşitli toplum yüzlerini yansıtmaktadır. Söz incelikleri, metaforları ve dürtülerinin peşinde koşması ile hoca hep ilgimizi çeker. Gerçeklik ilkesine göre değil, hazın doğrultusunda davranır. Kelime oyunları ve her seferinde tekrarlayarak tatları çoğaltırız. Ego inançlarını sarsan ya tutarsa isimli hikayesiyle herkesin içinde paylaştığı delilik noktasını anlatmakta ve aynı zamanda oradan ayrılmaktayız. Araştırmacıların çoğu hocanın aşk üzerine olan hikayelerini görmezden gelmiş, hatta reddetmiştir. Bazıları ise hocanın hikayelerinde asla cinsel anlam olamayacağını garip şekilde iddia ederler. 1972'de bilim ve tekniğin çeşitli sayılarında Dr. Herman Amato'nun cinsellikle ilgili hoca şakalarını araştırdığını görüyoruz. Hoca son derece zeki bir adamdır, erotizmle işi nedir diye sorgulayan ciddi araştırmacıların olduğunu belirtir. Doktor Amato aslında bu paradoksal olarak doğrudur. Hoca aptal değildir, sadece ciddi şeylerle ilgilenir. Yani aşkla. 350'ye yakın Nasrettin Hoca fıkrasından 35 tanesinin aşk üzerine olduğunu açıklayan Doktor Amato bize sembolik fıkraları tek tek tanıtır. Bunlara örnek olarak da bir gün hocaya cinsel organı büyük kişinin ilişkiden daha fazla zevk alıp alamayacağı sorulduğunda yükü taşıyan o, tadını çıkaracak başkası dediği cevabını verebiliriz. Bir başkasında ise hoca yoğurt torbasını ağaca asıp altında oturur. Yoğurt tepesine damlamaya başlar. Durumuna kızan hoca organını torbaya daldırır ve bembeyaz olduğunu fark eder. Kendi kendine konuşmaya başlar. Sana ne oldu? Hiç böyle yüzünün akıyla bir işten çıkmamıştın. Diğer insanların cinsel hayatı üzerine de yorum yapan hocaya, cuma günleri bile ilişkiye girmenin olasılığından bahsedilir. Hoca her gün karısına bugün cuma demeye başlar. Karısı bir süre sonra bu evden ya be ya cuma gideceğim der. 1742'de Fransız konsolosluğunda çalışan Dominique Fernet hocanın fıkralarını çevirmeye başlar ve onun şu anda Bibliothèque Nationale'da bulunan fıkralarından bir tanesi aşka dair en iyi örnektir. Bir gün hocaya hiç aşık oldun mu diye sorarlar. Bir keresinde tam aşık olacaktım ki bizi samanlıkta yakaladılar diye yanıtlar. Cinsel hayat üzerine bilgilerde ise hocaya insanlar danışmakta ve ondan nasihatler almaktadır. Yaşlı bir adamın çocuğu olur mu diye sorulduğunda şöyle yanıt verir. 25-30 yaşlarında genç komşuları varsa neden olmasın? Zeki bir adam olarak aşkla ilgilenmesi doğal olan hoca, insanlığın en önemli yanını görmektedir. Aşkın ne olduğunu bilmektedir, yani çocukluğun perdesini aralamaktadır. Bedensel zevkin aralıksız peşinde olup derin bilgisi vardır. Hocanın cinsellikle ilgili fıkraları daha sonra Pertev Neil Brotow tarafından gecikmeli olarak yayınlanmıştır. Bu kitapla fıkralar gerekli değerlerini bulmakta ama her zamanki gibi sansürden kurtulmakta zorlanmaktadır. Mizah ve cinsellikle ilgili bir diğer çalışma ise Fransız psikanalist Moz Nabati'nin Lombard Therapy isimli kitabıdır. Nasrettin Hoca'nın eserlerini analitik olarak incelemeye çalışan bu yazar, erkek ve kadının aynı dili konuşma inancına rağmen asla gerçekleşemeyen farklı yabancı olduklarını açıklar. Ne vizyon, ne duyarlılıklar, ne de duygulanımlar aynıdır. Benzer olma fantazilerinin kadın-erkek ilişkisini götürmeye yetmediğini, erkeğin kadına endişe verici yabancı olarak gördüğünü açıklar. Kadına olan ihtiyacın erkeğin yetersizlik duygusu ile birleştiğini ve saldırganlık gösteren erkeğin tanımlanmasında hocanın fıkralarını örnek olarak sunar. Hoca, havuz kenarında arkadaşıyla oturmaktayken birdenbire iç çekmeye başlar. Arkadaşı ne olduğunu sorduğunda ise karısının 2 yıl evvel bu havuzda boğulduğunu söyleyince arkadaşı aman hoca bu eski hikaye, senin artık ikinci bir karın var der. Hocanın cevabı ise evet ama bu da ötekinden farklı şekilde yüzüyor diye cevaplar. Diğer bir örnek ise hocaya arkadaşları bir gün gelip hoca hoca karın yanımızda otururken birden göçüp gitti derler. Hoca olsun biz zaten boşanacaktık derler. Kadınların üstün sayıldığı bazı fıkralara örnek olarak da Nabati şu fıkraları örnek verir. Karısını en iyi arkadaşı ile aynı yatakta yakalayan hoca arkadaşına ''Beni hayal kırıklığına uğrattın, hadi ben zorunluluktan yapıyorum, peki ya sen?'' diye sorar. Kadın ile erkek ilişkisini Tanrı ile insan arasındaki ambivalent ilişkiye benzetir yazar Nabati. Mizah bize hafif ve sorunsuz bir görüntünün ardından dramatik acı gerçeği sunmaktadır. Sözlerimi bir psikanalist fıkrası ile bitirmek istiyorum. Psikanalist bir bey yanında kadın arkadaşı ile yolda yürürken en yakın arkadaşını görür ve ona "Sana nişanlımı tanıştırayım" der. Bir süre konuşup ayrılırlar. Analist eve döner. Arkadaşı telefon edip "Yahu bu kadını nereden buldun? Hiç sana uymuyor. Zeki mi yoksa?" diye sorar. Analist "Hayır" der. "O zaman çok zengin." "Hayır, o zaman seks yapmasını iyi biliyor." "Hayır, peki bunların hiçbirine sahip değilse seni çeken nedir?" diye soran arkadaşına analist şu cevabı verir. "Ama iyi rüya görüyor." Teşekkürler. Cinsel yaşamda yanlış inanışlar. Doğan Şahin, Arşalus Kayır. Giriş. Cinsel yaşam diğer insani etkinlikler gibi toplumsal ve kültürel etkilere açıktır. Toplumlar yeni kuşakları yetiştirirken zaman içinde oluşturduğu kalıp düşünceleri ve yargıları da yeni kuşaklara aktarır. Çocuklar doğduğu günden itibaren kadın ve erkek oluşlarına göre ayrı şemalar içinde cinsel rollerine yetiştirilirler. Genellikle ilgili inanışların birçoğu abartılı, yanlı ve yanlıştır. Bu inanışlar özellikle cinsellikle ilgili esprilerde, fıkralarda, günlük basında ve pornografik yayınlarda sergilenir. Bu inanışlar çoğunlukla kadını küçümseyen, değersizleştiren bir yanı vardır. Cinsel yaşam ve cinsel haz adeta erkekler içindir ve kadınlar cinsel yaşamın tüketim mallarından ibarettir. Ancak cinsel inanışların ve mitlerin sadece kadınlara zarar verdiğini söylemek doğru değildir. Erkeği her zaman, her yerde, herkesle seks yapmakla görevlendiren, duygularını ortaya koymayan, bir seks makinesi olarak gören bu inanışlar, sonuçta erkeklerin de cinsel yaşamlarını duygulardan, sevmek, aşık olmak, sıcaklık, yakınlık hissetmek gibi insani yanlardan uzaklaştırır. Kadını aşağılarken erkeği ve kadını birbirinden ayırır ve yabancılaştırır. Sonuçta kadın olsun, erkek olsun insanların cinsel yaşamlarını olumsuz olarak etkiler. Yakınlık kurmak insanın kendisini, insanın kendisinin duygu, düşünce ve hatta bedeninin iç dünyasını bir başkasına açmasıdır. İlişkiler ve cinsellik insana sevilmeye değer olduğu duygusunu verir. Bir başka açıdan kadınlığın ve erkekliğin onaylanmasıdır. Kernberg, cinsellik ve aşkın sıkı ilişkisinin tartışılmaz olduğuna işaret etmiş, cinsel heyecanın duygular arasında çok özel bir yeri olduğu ve öfke, sevinç, üzüntü, nefret duyguları kadar erken gelişmediğini ve dışa vurulmalarının onlara benzemediğini belirtmiştir. Zilbergelt, çağdaş Batı toplumunda yaygın görüldüğüne işaret ederek sıraladığı cinsellikle ilgili bazı yanlış inanışlar bulunmaktadır. Özellikle belirlediği 9 mitin erkek mutsuzluğuna ve cinsel işlev bozukluğuna neden olduğunu vurgulamıştır. Bireyin eğilimlerinin, inanışlarının, düşüncesinde yanlış oluşmuş kavramların cinsel işlev bozukluğunun oluşumunda ve devamında etkili olduğu çeşitli yazarlar tarafından belirtilmektedir. Cinselliğin çağrıştırdıkları ise haz, arzu, üreme, aşk, ilişki ve yakınlıktır. Aşk ve cinsel yakınlık, düşünsel, duygusal ve davranışsal boyutlarıyla iki insan arasındaki bir etkileşimdir. Düşünsel boyut kendini bir başkasına açma kararı vermektir. Bunlar geçmiş, bugün ve gelecekle ilgili duyular, ümitler, değerler, korkular ve savunmalar olabilir.